Ayrım 3.
Ali Bey'in ahlakını, terbiyesini ve son günlerde uğradığı endişeleri yukarıda açıklamıştık. Şimdi kendinizi lütfen bir kere onun yerine koyunuz. Bir de herhangi bir düşünce yüzünden hayatınızda ilk defa uykusuz bir gece geçiriniz. O söylenmesi bile utanç verecek tasavvurlarınızı bir yana bırakalım. Simya dedikleri o kimsenin bilmediği bilgi sayesinde bakırı altın veya gümüş yapmak, dünyayı kendi keyfinize uydurabilmek için olağanüstü bir kuvvete sahip olmak, define bulmak, bir ülkede sultanlık etmek vesaire gibi ne kadar olmayacak şeyler ve boş hayaller varsa hepsini kafanızın içinde doldurmaya çalışır fakat sonunda bunların hiçbirini yapamayacağınızı anlarsınız. Ümitsizliğe kapılırsınız. İşte o zaman gönül ölümden başka hiçbir şey arzulamamaya başlar. Öyle bir durumda insan altındaki yatakla çarşafa ve üstündeki yorgana baktıkça toprağa ve kefene bakıyormuş gibi olur. İntihar etmeyi aklından geçirir, onu da beceremez. Çaresiz işi oluruna bırakır. İşte Ali Bey'in durumu da tıpkı böyleydi. Hayal gücü işleyebileceği kadar işledi. Kendi kendine birçok tasavvurlar ve hayaller kurdu. Sonra bunların hepsini birer birer gözden geçirdi. Hepsi de uyku gibi tatlı, fakat gece gibi karanlık ve rahatsızlaşmak kadar imkansız şeylerdi. Bu uzun ve ızdıraplı gecenin sabahı bir pazar gününün başlangıcıydı. Ali Bey diri diri mezara gömülmüş bir adam gibi sabahlara kadar gözüne bir damla uyku girmeksizin içinde yuvarlandığı, daha doğrusu kıvrandığı yataktan kalktı, alelacele giyindi, kahvaltı bile etmeden ilk işi Çamlıca'ya koşmak oldu. Oraya vardığı zaman 2 gün önce arkadaşlarıyla oturduğu yerde oturdu. Derin düşüncelere daldı. Aradan belki 1 saat, belki 2 saat kadar bir zaman geçmişti, uzaktan bir araba göründü. Ali Bey dikkat etti, araba o arabaydı. Zavallı gencin bütün emelleri bir araya gelerek bir araba şekline girmiş, kendisine doğru geliyordu. Anasını babasını karşılarken heyecandan serbestçe söz etmeye utanan bir çocuk gibi, o da arabayı görünce gayri ihtiyari yerinden sıçramış, onu karşılamaya koşmuştu. Araba ağır ağır gelip geçti. Şimdi Ali Bey arabaya doğru gidiyor, arabaysa sanki önünden kaçıyordu. Araba sanki bir emel, kendisi de bu emele kavuşmak için can atan bir sevdalıydı. Gitgide kalabalıktan ayrıldılar. Bu kaçış ve kovalayış tahminen 10 dakika kadar sürmüştü. Nihayet araba kalabalıktan hayli uzakça bir ağacın altında durdu. Zavallı çocuk şimdi ne yapacaktı? Arabanın etrafında 10 dakika kadar şaşkın şaşkın dolaştı durdu. İnsanoğlu böyledir. Bir emelin ardından mütemadiyen koşar durur, sonra o emel gerçekleşmeye yüz tuttuğu zaman da yanına yaklaşmaya cesaret edemez. Ali Bey bu şaşkınlıklar içinde bocalayıp dururken arabanın şafak renkli camfes perdeleri açıldı, içinden yine manasını anlamadığı bir işaret verildi. Bu seferki işaret de kendisi için çözüm imkansız başka bir bilmeceydi. İnsan aslında esasını bilmediği şeyleri daima kendi arzusuna, kendi düşüncesine göre manalandırmaya çalışır. Ali Bey de birçok düşüncelerden, tereddütlerden sonra deminki işaretten kendisini arabaya çağırdıkları manasını çıkardı. İşaretin manası gerçekten de buydu. Utana utana arabaya yaklaşmak istedi. Elleri ayakları titriyordu. Kaş göz işaretiyle, yüzünün hareketleriyle sanki arabaya yaklaşmasına müsaade istiyor gibiydi. 10-15 adım kadar yaklaşınca arabanın iki taraflı 2 kapısı birden açıldı. Ali Bey'in tarafına açılan kapıdan kumru göğsü feraceli, dipnot, o devrin modasına uygun gayet zarif bir nevi feraci. Bir kadın çıktı. Mukabilindeki kapıdan da 2 cariye göründü. Cariyeler arabacıyla birlikte bir kenara çekildiler. Kadın Ali Bey'e doğru gelmeye başladı. Herkes bilir ki bu tip kadınların yüzlerindeki yaşmak mesire yerlerinde süs için kullanılır ve adeta kabarmış düzgün demektir. Vazifesi yüzü örtmekten ziyade süslemek, başlıca özelliği de hercai gönül, kıt akıl ve yalancı nezaket gibi saklanmak istenen şeyleri ortaya koymaktan ibarettir. Günlerden, gecelerden beri Ali Bey'in kafasını ve gönlünü dolduran sevgili işte nihayet karşısındaydı. Delikanlı susuyor fakat çok ızdırap çektiği her halinden belli oluyordu. Aynı zamanda içinde büyük bir tereddüt de vardı. Nihayet bütün cesaretini toplayarak başını yukarıya kaldırdı. Yarı açık, yarı kapalı gözleriyle bakınca karşısında ne görsün? Boyu bosu düzgün, siyahımsı samur saçlı, incelik düz kaşlı, noktalı yeşil gözlü, siyah uzun kiprikli, hafif sarı üzerine dalgalı koyu al yanaklı, irice çekme burunlu, ufacık ağızlı, şehvet ifade eden kor dudaklı bir afet karşısında durmuyor mu? Karşısındakini kucaklayacakmış gibi vücudu hafifçe öne doğru eğilmiş, sanki kalbine girecekmiş gibi derin bakışlarla Ali Bey'in yüzüne tatlı tatlı bakıyordu. Utangaç tabiatlı bir genç, kanının en şiddetli kaynadığı çağlarda, ilk rastladığı ve gönlünü kaptırdığı kadınla böyle ilk buluşmasında şaşırmaktan ve ağlamaktan başka ne yapabilir? Ali Bey de işte böyle bir durumda ve büyük bir şaşkınlık içindeydi. Kadına bir şeyler söylemek istiyor, beceremiyor, bir teviye dudaklarını sırıp duruyordu. Meramını hiç değilse hasret dolu bakışlarla anlatmak istiyor, gözlerine dolan yaşlar buna mani oluyordu. Kadın gerçekten sanatının ehliydi. Baktık Ali Bey'de iş yok, çaresiz kendi konuşmaya başladı. Yaktın et ateş seni aram yanmış gönlümü. Nev heves kıldın şu kendinden usanmış gönlümü. Ey sabır ve karar yakıcı sevgili. Zaten yanık olan gönlümü bir defada sen yaktın. Kendi hayatından bir usanmış olan gönlümü bir takım yeni yeni arzularla doldurdun. Kadının adı Mehbeyker'di. Terbiye ve ahlak bakımından Ali Bey'in tamamen zıttıydı. Alçak ve namussuz bir aileden yetişmiş, daha 14-15 yaşına gelmeden rezaletin her çeşidini öğrenmiş, kendini bu yolda yetiştirenleri fersah fersah geride bırakmıştı. 15'ini bitirdiği zaman artık profesyonel bir aşifteydi. Biraz okuyup yazma öğrendiği ve hemen bütün vakitlerini İstanbul'un tanınmış aşifteleriyle geçirdiği için şeytani zekası çok gelişmişti. Periler kadar güzel, Haccac, dipnot, Haccac Yusuf 661-714. Emevi devletinin en değerli valilerinden ve komutanlarından olup İslam tarihinde Haccacı Zalim diye meşhurdur. Gerçekten de son derece zalim bir adamdı. Hem Hicaz hem Irak valisiyken Hindistan hudutlarına kadar hüküm sürmüş ve Horasan'a ordular göndererek Türklerle de birçok savaşlar yapmış, pek mamur bir Türk şehri olan Baykent'i 707'de insafsızca yakıp yağma ettirmiştir. Anarşi ve isyan içinde bulunan Emevi devletini şiddet tedbirleriyle düzene sokmuştur. Hayatında 130 bin kadar insan öldürttüğü, öldüğü zaman da hapishanelerinde 50 bin erkek ve 30 bin kadın bulunduğu söylenir. Zulümlerin cezası olarak gayet ızdıraplı bir hastalıkla ve sanıldığına göre mide kanseriyle kıvrana kıvrana can vermiştir. Kadar dirayetli bir şeytan yaratılmış olsaydı, istediği adamı elde edip ona keyfinin istediği şekilde tahakküm etmekte ancak bu yosma kadar maharet gösterebilir veya belki de gösteremezdi. Son derece şehvet düşkünü olduğu için hoşlandığı erkekleri binbir cilveyle hükmü altında tutmak ister ve bu işi de hemen daima ustalıkla becerirdi. Güzel erkekleri gerçekten severdi. Fakat yılan bir çiçeği nasıl severse bu da öyle severdi. Yılan bir adama nasıl sarılırsa bu da öyle sarılmak isterdi. Mezar bir vücudu nasıl kucaklarsa bu da öyle kucaklamaya çalışır. Onun yalnız kendisine mahsus olmasını ister. Zavallıya artık dünya yüzü göstermezdi. Ali Bey ise zevk sahibi kadınları en ateşli sevdalara düşürecek kadar yakışıklı bir delikanlıydı. Mehbeyker de daha ilk işaretini aldığı gün kendini zapt edemeyecek derecede gönlünü ona kaptırmıştı. Hem öylesine bir kaptırmıştı ki o güne kadar münasebet kuracağı her erkeğin ilk iş olarak mali durumunu incelemek adeti olduğu halde Ali Bey hakkında böyle bir incelemeye lüzum bile görmemiş, fakir ve kötü huylu bir genç bile olsa vuslatını yine de kendisinden esirgememeye kesin şekilde kararlı olarak o günkü buluşmaya gelmişti. Ali Bey'in yanına iyice yaklaşınca kendisini yukarıdan aşağı şöyle bir süzdü. Karşısındakinin heyecan ve ızdırapta söz söyleyecek durumda olmadığını hemen anlamıştı. İçinde kaynayan ve damarlarını yakan şehvet ateşini o güne değin başından gelip geçen binbir tecrübenin kazandırdığı ustalıkla gönlünde hapsederek, güya utanıyormuş gibi gayet masum bir tavırla, hatta biraz da bönce bir edayla söze başladı. Beyefendi iyi terbiye görmüş bir zata benziyorsunuz. Cuma günü buraya teşrif buyurmuştunuz. Arabama öyle bir yerde verilmemesi gereken bir işaret verdiniz. Ben de size kalabalıktan sakınınız anlamına gelen bir işaretle karşılık verdim. O güne kadar böyle mesire yerlerinde hemen hiç görünmediğiniz halde bugün yine geldiniz. Yine geçen defaki yerinize oturdunuz. Karşıdan arabam görünür görünmez sanki yıllardan beri tanıdığınız bir dostunuz geliyormuş gibi bin türlü telaş göstermeye başladınız. Bütün mesire halkı gözlerini bize diktiler. Bu durum karşısında ben de herhangi bir münasebetsiz olaya meydan vermemek için size arkamdan geliniz diye işaret ettim. Siz ise hemen arabanın yanına yapıştınız. Adeta kendinizi kaybettiniz. Buraya kadar öyle perişan bir halde geldiniz ki tarif edilemez. Bana niçin bu kadar musallat oluyorsunuz? Gelip geçici bir hevesiniz için benim gibi namuslu bir aile kadınını, anasının süt kuzusuna maşallah, lekelemekten ne kazanacaksınız diye uzun bir nutuk çekti. Bu sözleri söylerken bir yandan da muhatabının yüzünde hasıl olan utanç kızarmalarını ve kırgınlık izlerini hiç sezdirmeden göz ucuyla ve dikkatle takip ediyordu. Cevap bekliyormuş gibi biraz durdu. Karşısındakini tor gencin heyecandan dile tutulduğunu çoktan anlamıştı. En meşhur artistlere taş çıkartacak bir ustalıkla yüzünün hatlarına mahzun bir mana vererek tekrar konuşmaya başladı. Ben birazcık yüzüne bakılabilir bir kadınsam siz de Allah'a emanet ay parçası gibi güzel bir delikanlısınız. Sizin bana karşı ufacık bir meyliniz varsa ben de bunu anlamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir kadın değilim. Sonra dillere düşersek halimiz neye varır diyerek sözlerini tamamladı. Zavallı Ali Bey tamamen bitmiş kendinden geçmişti. Olduğu yere yığılmamak için yanındaki ağaca dayanmak zorunda kaldı. Yüzü bir ölünün yüzü gibi sapsarı kesilmiş, bal mumundan yapılma bir heykel gibi dona kalmıştı. Yâre küstahane dil arz ettiği dağ gisineyi, ateşin pirahen olduğu fermi hacret bana. Aşk denilen o kızgın demirle dağlayarak göğüse açtığı yarayı gönül, sevgisiyle küstahça gösterdi. Fakat ben de öyle utandım, öyle utandım ki bu utanç bana tıpkı ateşten bir gömlek gibi geldi. Mehbeker sevda tuzağına düşürdüğü erkeğin içinden geçenleri satır satır okumasını uzun yılların tecrübeleriyle çok iyi öğrenmişti. Ali Bey'in o andaki düşünce ve duyguları da bir sinema şeridi gibi derhal gözünün önünde canlanıverdi. Her zamanki cilve hünerlerini birer birer göstermeye başladı. Kah aşkını açığa vurduğu için gönlünde beliren gizli memnunluğu, güya saklamaya çalışıyormuş gibi bir tavır takınıyor. Kah aşıkça davranışlarına yine aşıkça karşılık bekliyormuş gibi mahzunlaşıyor. Hülasa bütün bu aşk rollerinde en ünlü sinema artistlerini gölgede bırakacak bir başarı gösteriyordu. Bütün gayesi bir noktada toplanmıştı. Avını daldığı hüzün ve şaşkınlık aleminden uyandırabilmek. Mehbeker'in sevda rolleri yavaş yavaş tesirini gösteriyordu. Ali Bey kendine gelir gibi yavaşça yerinden kımıldamaya çalışıyor, yüzü hafif hafif pembeleşmeye başlıyordu. Zavallı genç, sanki her kelime kalbinden parça parça kopup ağzına dökülüyormuş gibi kesik kesik bir şeyler söylemeye çalıştı. Bilmem size nasıl teşekkür etsem, ben deniz neyim ki aşkınıza nail olacağım? Maksadınız bir zavallıyı sevindirmek mi, yoksa eğlenmek mi, kulunuz, ikisine de razıyım. Samimi duyguların tercümanı olan yüz hareketlerini istediği şekil ve manayı vermekte en mükemmel artistlere öğretmenlik edebilecek durumda olan Mehbeker, güya içindeki yüzünü yalancı bir neşeyle gizlemeye çalışıyormuş gibi, acı fakat manalı bir gülümsemeyle, "Beyefendi," dedi, "biz kadınlar haddimizi biliriz. Beyefendilerimizle eğlenmek ne haddimizi? Vazifemiz sadece onların eğlencelerine alet olmaktır. Demeyecek sizin de bana meyliniz varsa dediğime baktığınızda, gerçekten sizi kendime tutkun sanacak kadar aptallığıma mı hükmettiniz? Bilirim beyefendi. Erkekler buraya vakit geçirmeye gelirler. Her şeyle eğlendikleri gibi karşılarına çıkan bir zavallı kadınlarla da biraz gönül eğlendirmek isterler. Neden canım sıkılsın? Siz şimdiye kadar görünmedik bir şey yapmadınız ya. Her zaman, her yerde, her erkeğin yaptığını yapıyorsunuz. Mehbeker bunları söyledikçe Ali Bey'in damarlarındaki kan hiddet ve utançla tutuşuyor, yüzündeki ateş kızıllığı büsbütün korlaşmaya başlıyordu. Sevdiği kadının bu sözleri karşısında duyduğu kırgınlıkla beraber dili de çözülmüştü. Nasıl meyil? Eğlence ne demek? Güzelliğiniz nerede kalır? İşaretinizi aldığım günden beri hayalinizin esiriyim. Günlerdir sabahtan akşama kadar sizi görebilmek ümidiyle buralarda çılgın gibi dolaşıyorum. Gecelerdir gözüme bir damla uyku girdi mi sanıyorsunuz? Eğlence mi? Hayatım ilk defa gördüm, ilk defa sevdim. Gözleri perdeli doğmuş bir insan, 20 yaşına girince gözleri birden açılır da dünyanın renk renk güzelliklerini ve güneşi nasıl severse ben de sizi öyle çılgınca sevdim. Cümlelerini arka arkaya sıraladı. Sözün burasında Mehbeker'in yüzüne çekinerek bakıyor, nasıl bir karşılık göreceğini kestiremiyordu. Kısa bir duraklamadan sonra sözlerine devam etti. Ah affedin, affedin, canınızı mı sıktım? Haysiyetinize mi dokundum? Tanrı şahit ne söylediğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yaşıma gelinceye kadar böyle bir belaya düşmedim ki tecrübe edineyim de gerektiği gibi konuşayım. Niçin öyle kaşlarınızı çatıyorsunuz? Benziniz kül gibi oldu. Ben sizinle ne vakit eğlendim ki böyle acı sözlerle yüreğimi dağılıyorsunuz. Ah, bir yandan yorgunluk, bir yandan uykusuzluk, bir yandan da kalp çarpıntısı. İçimde öyle bir fenalık var ki vücudumun bütün azası birbirinden hemen ayrılıverecek sanıyorum. Buralara kadar geldim. Küçük bir iltifatınızla biraz teselli bulmayı umarken önce niçin peşime düşüyorsunuz diye, sonra da eğleniyorsun diye kulunuzu azarladınız. Ah, ben ne talihsiz bir insanmışım. Konuşmasını bu şekilde bitirirken hıçkırıkları boğazında düğümleniyor, gözlerinde biriken iri yaş damlaları yanaklarından süzülüyor, yüzüne başka bir güzellik veriyordu. Nasıl çıldırmadım hayretteyim hala sevincimden, lisanından seni sevdim sözün guş ettiğim demler. Seni sevdim sözünü ağzından işittiğim zaman sevincimden nasıl çıldırmadığımı hala hayret ediyorum. Şiddetli tesirler yine şiddetli tesirlerle giderilebilir. Mehbeker işin buraya varacağını zaten biliyor ve bu kritik dakikaları bekliyordu. Kinayeli konuşmalar, en ciddi sözlerin bile şiddetini bir kat daha artırır. Kadın bu gerçeği çok iyi biliyordu. Ali Bey bu ruh haleti içinde, kırgınlığın verdiği hararetle erimiş bir maden gibi her kalıba dökülüvermeye müsait görünce, o parlak bakışlarını büsbütün mahzunlaştırdı. Emelleriyle pişmanlık duyguları arasında güya neye karar vereceğini bilemiyor ve bundan dolayı ızdırap çekiyormuş gibi gözlerini yere dikerek, hazin ve kinayeli bir eda ile sözlerine devam etti. Öyle ya, biz sanki buralara beyefendinin musallat olmasından kendimizi kurtarmak için geldik. Kendisiyle görüşmek istemesek sanki arabamızın penceresini kapayamazdık. Kendinden uzaklaşmak istesek gidecek başka mesire mi bulamazdık? Yanına kadar sokuluyoruz. Beyefendi dut yemiş bülbül gibi ağzını açıp bir kelime söylemiyor. Mecburen lakırdığı biz açıyoruz laf olsun diye. Peşimde niçin dolaşıyorsunuz diye sormak da suç sayılıyor. Her şeyin bir usulü erkanı vardır. Birdenbire, beyefendi, siz bana tutkunsanız ben de sizi çıldırasıya seviyorum. Bütün varlığımla sizinim. Emredin, kalbimi ayaklarınızın ucuna atayım dememizi mi bekliyorsunuz? Kadın çıldırasıya sevse bile birden bu kadar açılabilir mi? benimle eğleniyorsunuz dediniz. Ben de hayır, bilakis siz benimle eğleniyorsunuz diyecek oldum. Beyefendiler, hiç böyle şaka yapılır mı? Baksanıza kıyametler kopuyor. Mehbeyker bu Eda ile daha bir hayli konuştu. Uzun uzun sitemler etti. Sevgilisi konuşurken zavallı Ali Bey renkten cenge giriyor, kah özür dilemeye, kah yalvarmaya hazırlanıyor, fakat ağzını açıp bir şey söylemeye muvaffak olamıyordu. Mehbeyker konuşurken gözlerini yere dikmiş olduğu için kendisine hal dilince olsun bir şey anlatamıyor, lakırdısını kesmeye de cesaret edemiyordu. Konuşma bu mecraya dökülünce Mehbeyker güya gönlüyle mücadele ediyormuş gibi bir iki dakika durdu. Sonra birden gözlerini yerden kaldırarak gayet aşikane bir bakışla muhatabının yüzüne baktı. Kendisini kucaklayacakmış gibi üzerine doğru eğilerek, işte söyledim, gönlünüz oldu mu? İşte kalbimi açtım, içinde neler varsa önünüze serdim. Bana kadınlığımı da terbiyemi de unutturdunuz. El vermedi mi? Bir kere daha söyleyeyim mi? İşte sizi seviyorum. Ne yapayım, canımdan, dünyamdan ve ahiretimden daha çok seviyorum cümleleriyle konuşmasını bitirdi. Seviyorum kelimesinin ağzından her çıkışta dudakları İsmet kadar güzel, şehvet kadar tatlı bir renk alıyordu. Yetmez mi temaşayı cemal elde sunarsın, ey aşıkı mihnetse de buldukça bunarsın. Güzelliği doya doya seyretmekle yetinmiyor, bir de elini uzatıyorsun. Ey bin bir belaya uğramış kederli aşık, sen artık bulmuş da bunuyorsun. Kadının bu gönül avlayıcı davranışı karşısında zavallı toy aşık kendinden geçmiş, adeta dili tutulmuş, tek kelime söyleyebilmek şöyle dursun, kılını kıpırdatacak hali kalmamıştı. Kalbi göğsünden fırlayıp çıkacakmış gibi hızlı hızlı çarpıyordu. Hayatın ilk defa duyduğu bu heyecanın şiddetini anlayabilmek ancak kalbinin içine girmekle mümkün olabilirdi. Delikanlı nihayet kendini biraz toplayabildi. Teşekkürlerini, aşkını ve saadetini anlatabilmek için kadına bir şeyler söylemek istiyor. Fakat bir türlü iki cümleyi bir araya getiremiyordu. Mehbeyker'e gelince, feleğin çemberinden geçen ve dünyada şehvetten başka bir şey tanımayan bu ateşli kadın, Ali Bey'i kalbiyle değil, vücuduyla sevmişti. Bu genç yakışıklı dinç erkeğe karşı duyduğu şiddette arzunun karşılıksız kalmadığını görünce sevincinden ne yapacağını bilemiyor, delikanlıyı kendisine daha iyi bağlayabilmek için diller dökerek işvelendikçe işveleniyor, bir takım aşikane tavırlar takınarak adamcağızı daha beter azıtıyordu. Bulundukları yerin güzelliği, sessizliği ve bilhassa tenhalığı içinde bir iki saat çifte kumrular gibi böyle tatlı tatlı seviştiler. Birbirlerine kalplerini açtılar. Ali Bey'in de biraz önceki utangaçlığı geçmiş, heyecanı durulmuş, dili adam akıllı çözülmüştü. Konuştular. Ali Bey bu ilk aşkının saf ve samimi heyecanları içinde geleceğe ait tasavvurlarını sayıp döküyor, Mehbeyker ise bu güzel gencin kuvvetli kolları arasında yaşayacağı aşk ve zevk dakikalarını tahayyül ederek sevinçten içi içine sığmıyor, neredeyse Ali Bey'in boynuna sarılacağı geliyor. Fakat bir yandan da masum bir genç kız tavrı takınmaya, gerçek hislerini yapmacık bir utanç perdesi altında gizlemeye çalışıyordu. İki lakırtada bir saadetinden bahsediyor, bu kelimenin gerçek anlamını Ali Bey'le tanıştıktan sonra öğrendiğini, şu anda çok mesut olduğunu, ileride şüphesiz daha da mesut olacağını söylüyordu. Ali Bey de o güne kadar mehbeykersiz geçen hayatına çok yazık olduğunu yana yakıla anlatıyordu. Sonra birden kalbine yeni bir ilham doğmuş gibi sözü asıl maksadına getirdi. İlanı aşk faslı bitmiş, sıra şimdi izdivaç teklifine gelmişti. Birbiri için yaratılmış iki gönül niçin birbirinden ayrı yaşamaya mecbur olsun? Siz alelade bir erkeği değil, padişahları bile mesut edecek kadar güzelsiniz. Ben de sizi bahtiyar edemesem bile bütün ömrüm boyunca kulunuz, köleniz olur, bir dediğiniz iki etmemeye çalışırım. Dünyada bir tek anneciğim var, pek uysal bir kadıncağızdır. Size olan düşkünlüğümü görünce eminim ki o da sizi hakiki kızı kadar sevecektir. Emrederseniz hemen bugünden... Mehbeyker evlenip yuva kuracak, ömrü boyunca kendini bir tek erkeğe vakfedecek kadınlardan değildi. Dünyada hiç işine gelmeyen bir şey varsa o da boynuna nikah halkası takıp sadece bir erkeğin kadını olmaktı. Ali Bey'in teklifi karşısında yüzünün ifadesi birden değişti. Memnuniyetsizliği her halinden belli oluyordu. Mümkün mertebe mahzunlaştırmaya çalıştığı bir bakışla muhatabının ta gözlerinin içine bakarak biz dedi, daha bugünden işin sonunu düşünmeye başladık. Çok rica ederim bir daha bu bahsi açmayınız ve öyle hemencecik evlenme ümidine falan da kapılmayınız. Bu en sonra düşüneceğimiz bir şey. Hem benim önümde öyle bir felaket uçurumu var ki onu aşıp da bir yuva kurabileceğimi hiç zannetmiyorum. Ağzınızdan bir kere daha evlenme lafı işitirsen beni kıyamete kadar göremezsiniz. Kurnaz kadın işin ilerisini düşünüyordu. Ali Bey'in evlenme teklifini kabul edecek olursa erkek tarafı nikahtan önce gerekli tahkikatı yaptıracak, tahkikat esnasında bütün kirli çamaşırları meydana çıkacak ve Ali Bey böyle mazesi karışık bir kadınla evlenmeyeceği için sevdiği erkeği ebediyen kaybetmiş olacaktı. Mehbeyker bunları düşünüyordu. Ali Bey ise kadının zihninden geçen ince hesapları ve bu davranışındaki gizli maksadı kavrayabilecek durumda değildi. Hiç ummadığı ve beklemediği bu red cevabı kendisini çok sarsmıştı. Sevgilisinin bu hareketin hiçbir mana veremiyordu. Mehbeker'i bütün bütün kızdırmaktan da korktuğu için mümkün mertebe yumuşak bir sesle çekine çekine sordu. Biraz önce lütufkarlığınız neydi? Şimdi en makul teklifime karşı takındığınız bu tavır neden? Dünyada hiçbir kuvvet, hiçbir engel bizi birbirimizden ayıramaz. Bahsettiğiniz felaket uçurumu da ne biçim şeymiş? Mehbeker gayet sakin ve alaycı bir eda ile cevap verdi. Adliyede sorgu hakimi olduğunuzu bilseydim sizden çekinir ve yanınıza sokulmaya cesaret edemezdim. Ali Bey alayı fark edecek durumda değildi. Gayet safiyane bir şekilde ben Deniz dedi adliyede sorgu hakimi değilim. Babali'de katibim. Mehbeker daha da alaycı bir gülümsemeyle devam etti. Babali'de herkesin sırrını sorup araştırmak adet midir? Gayet kibar ve okumuş bir hanımefendi tanırım. Ne kadar da iyiliksever bir kadıncağızdır. Benim gibi kalın kafalı bir deli kızla uğraşı uğraşa ders dokuturdu. Ondan işitmiştim. Babali katipleri arasında duyduğu sırrı saklamak, bir de kimsenin sırrını sorup öğrenmeye kalkışmamak adetmiş. Acaba hatırımda yanlış mı kaldı? Ali Bey kadının sözlerindeki ince alayın nihayet farkına varabildi ve kendi yaşında bir kadından, bahusus sevdiği bir kadından adab-ı muaşeret dersi almak gücüne gittiğinden mahcup oldu. Fakat bir yandan da sevgilisinin üstün zekasını ve kuvvetli kültürünü takdirden kendisini alamadı. Bu konuda münakaşayı lüzumsuz ve faydasız gördü. Hatta biraz da tehlikeli buldu. Sadece irade sizin, nasıl emrederseniz öyle olsun dedi. Ve bu sözleri gayri ihtiyari birkaç defa tekrarladı. Evlenme teklifi reddedildiği için çok üzgündü. Birisi dokunsa hemen boşanıverecekti. Buna benzer kim bilir daha ne sahnelerin artistliğini yapan Mehbeker, sevgilisini böyle meyus bir halde bırakmak istemiyordu. Yine o yapmacık masum tavrını takınarak ve sesinin tonunu mümkün mertebe yumuşatarak sordu. Birden niçin öyle masumlaştın? Ben kimim ki irade benim olacak? Bir kadın bahusus aşkta benim gibi yenilmiş bir kadın, bir erkeği kendisine nasıl rağm edebilir? Yalnız çok rica ederim, deminki teklifinizi bir daha tekrarlamayınız. Başka ne isterseniz emrinize tabiyim. Şehvetli bir bakışla muhatabının ta gözlerinin içine bakarak ve hecelere daha kuvvetle basarak ilave etti. Her ne isterseniz. Bu kelimeleri şehvet ihtirasının baskısı altında, her hecesini hatta her harfini ayrı ayrı manalandırmaya çalışarak söylemiş, müsamahkarlığını nerelere kadar götürebileceğini muhatabına anlatmak istemişti. Fakat böyle işlerde o güne kadar en küçük bir tecrübesi bile olmayan toy delikanlı, kadının ne demek istediğini anlayamamış, bunu gönül almak için söylenen bir söz olarak kabul etmişti. Kanaatkar bir derviş edasıyla sadece, size çok yalvarırım, mesire günleri buraya teşrif ediniz, hiç değilse haftada bir sizi göreyim, bendeniz o kadarcık lütfunuza da razıyım dedi. Sevgilisinin bu aşırı saflığı karşısında kadın yine o alaycı şakalarına başladı. Çok şey istediniz fakat ne çare, emrinize itaat etmekten başka elimden ne gelir? Buralarda sık sık görünmek bizim gibi namuslu kadınlar için gerçi hoş bir şey değil. Çok şükür ki mesire günleri buralara gelmek herkes için adet olmuştur. Onun için buluşmamıza kimse bir şey söyleyemez. İnşallah uzun uzadıya görüşür, kardeş kardeş eğleniriz dedi. Sonra saatine bakarak ilave etti. Oo, vakit hayli gecikmiş, müsaadenizle Allah'a ısmarladık. Gayet aşikane bir tavırla Ali Bey'e veda etti. Onun bir şey söylemesine meydan vermeden arabasına bindi ve uzaklaştı. Bir an önce aşığının kolları arasına atılmak ihtiyacıyla yanıp tutuşuyordu. Bu saf çocuğa içinden geçenleri anlatabilmek gerçi çok güç olacaktı. Fakat kendisi bu gibi işlerde çok tecrübeli olduğundan, madem ki bana tutkun, nasıl olsa yola getiririm, ilk fırsatta inşallah meramıma nail olurum diye düşündü. Neşe ve emniyet içinde yalısına döndü.